Başucumda Müzik, Kürşat Başar.
Ayrım 31.
Girmekle girmemek arasında bir an kararsız bekliyor. Sonra bir kerecik, yalnızca bir kerecik bakmaya ve hemen çıkmaya karar veriyor. İçeri girdiği zaman önce bir şey göremiyor. Sonra gözleri karanlığa alışıyor. Biraz daha, biraz daha ilerlemeye başlıyor. Zamanı unutuyor, yönünü kaybediyor. Rastladığı her şeyden yeni, farklı anlamlar çıkartıyor. Böyle adım adım geldiği kapıdan uzaklara, bilmediği, belki de artık geri dönme şansı kalmayan yerlere gidiyor. Şehvetle çocukluk bir araya gelir mi? Evet, ben orada, onun kollarında, yüzlerimizin başka kimselerin bilmediği biçimlere büründüğü, sözcüklerin başka anlamlara geldiği, parmaklarımızın bile zevk çubuklarına döndüğü, istekle dolu inleyişlerin utangaç gülümsemelerle, pervasız gülüşlere karıştığı bu anlarda, kendimi küçük bir çocuk gibi hissederdim. Meraklı, utangaç ama korkusuz. Bir keresinde Ayla bana, onu gerçekten tanıyor musun, şunun şurasında kaç kere beraber olduğunuz gibi bir şeyler söylemişti. Evet, onu tanıyordum. Ve her keresinde yeniden hiç tanımadığımı anlıyordum. Bir eve ilk gittiğinizde gördüklerinizle, o eve aşina olduktan sonraki görüşünüz nasıl çok farklıysa, ben de şimdi bu yeni görüntüye hayretle bakıyordum. O çocuksu halleri bazen sanki, ah sevgili bebek sen hiçbir şey bilmiyorsun, daha çok küçüksün der gibi yumuşacık bakışları, bazen heyecanla hikayeler anlatması, anlatırken sanki o anı yaşarmış gibi coşması, ayakları fırlayıp ellerini kollarını kullanarak oynaması, benimle olmadık hayaller kurup sonra birden dudaklarını büzerek gözlerinin dolması. Ama ben yaşlıyım, sen çok gençsin. Ya sonra beni bırakır da gidersen, ya benden sıkılırsan demeleri. Bir keresinde onu aynanın önünde çıplak, göbeğini içeri çekmeye çalışırken yakalamıştım. Utanıp kızmış, beni odanın içinde kovalamış, ben bir yandan çığlıklar atıp bir yandan onun böyle çırılçıplak koşuşturmasına gülerek, hiddetlenerek, sana iyi bir dayak lazım diye söyleniyordu. Bana bazen küçük hanım, bazen yumurcak, bazen ışığım, bazen bebek sevgilim, bazen de güzel kızım derdi. Gittiğimiz yerlerde biri bana baksa, başka bir erkek bana bir iltifatta bulunsa, dansa davet etse, oturduğu yerde duramaz olur, şimdi şu sersemin boynunu kopartayım da gör. Veya ona göre en sert bir ifadeyle, ha ben neka herif, haddini bilmez, şuursuz diye öfkesinden yüzü kızarırdı. Ben onun böyle kızmasına, hatta sonradan hiç suçum yokken bana küsmesine çok güler, bununla eğlenirdim. Herkese mavi boncuk dağıtıyorsun, nezaket başka, elin adamıyla samimiyet başka şey diye kendi kendine söylenirdi. Bizi kimsenin tanımadığı yerlerde hep evli olduğumuzu sanırlar, o da buna sevinir, seni karım sanıyorlar, hepsi beni kıskanıyor derdi. Suratımı astığımı görünce, zaten gerçekte bu değil mi, benim gerçek karım sen değil misin diye düzeltmeye çalışırdı. Ben onun çapkınlığını, birçok hanımlarla çıkan söylentilerini bilirdim. Güzel kadınlarla sohbete bayıldığını, bir kadını kıyafetinin en küçük ayrıntılarına kadar saniyesinde gördüğünü de bilirdim. Ama benim yanımda başını çevirip de kimseye bakmadı. Seninleyken kadınları değil, bütün bir dünyayı unutuyorum dediği gibi, sahiden de başka hiçbir şey umurunda olmazdı. Yine o akordiyonun sesiyle uyandık. Gözlerimi açtım ve onun saçları dağılmış, şiş gözleriyle bana baktığını gördüm. O şarkı yine çalıyordu ve ben şimdi onu ilk kez uyanmışken görüyordum. Kalk bakalım küçük hanım dedi, senin şarkın çalıyor. Bizim şarkımız dedim. Evet, ona bugün de gelmesini söyledim. Sonra onu boynundan yakalayıp yeniden örtülerin altına çektim. Beni öptü ama yeniden kalktı. Bana kızacaksın şimdi ama hemen çıkmamız lazım, geç kalıyoruz. Seni uyandırmaya kıyamadığım için bekledim ama vapura çok yolumuz var. Biliyor musunuz? Ne vapuru diye bile sormadım. Nereye gittiğimizi, neden gittiğimizi, kaç gün kalacağımızı hiç sormadım. Umurumda bile değildi. Nasıl toparlandığımı, elbiseleri bavula tıkıştırıp nasıl hızla giyindiğimi, gülleri almak için tutturuşumu, ben giyinirken onun kocaman bir buket yapıp elime vermesini, ama hala uyanamamışken hiç susmadan konuşan bir şoförün kullandığı küçücük bir arabaya binişimizi, yolda vitrinine, plaj havlusunun üzerine uzanmış mankenler konmuş büyük bir mağazanın önünde duruşumuzu, aceleyle içeri girip bir şeyler alışımızı, Dönemeçlerle dolu ağaçlık yollardan, düzenli temiz köylerden, uçsuz bucaksız kırlardan geçip havaalanına gidişimizi, önce uzun bir yolculuk için pervaneli bir uçağa, sonra vapur dediği şekilsiz bir tekneye binişimizi, son anda, nasıl unuturum? Öğle güneşi, çalkantılı denizin üstünde altından oyunlar yaratıyordu. Güvertenin demirlerine tutunmuş, uzaklaştığımız kıyıya bakıyorduk. Açık renk keten ceketini çıkartıp omuzlarıma koydu. Başımı biraz uykulu, biraz yorgun göğsüne yasladım. "Ben seni çok seviyorum," dedim. Saçlarımdan tutup iyice kendisine çekti. Biraz eğilip kulağıma, "Ben seni daha çok seviyorum," dedi. Kıyıdan uzaklaşıyorduk. Güneş iyice yükselmişti ve nereye gittiğimizi bilmeden onun yanında ilk kez gördüğüm bir denizde alçalıp yükselirken gerçekte nerede olduğumu anladım. Evimde. Benim hiç evim olmadı. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı evlerde yaşadım ama çocukluğumun odasından sonra ilk kez orada, onun yanında evimi buldum. Belki de diye düşündüm, bir gece yarısı, içimde tanımlayamadığım bir karmaşayla, çılgınca bir coşkuyla beni bir anda ölümün kıyısına götürebilecek bir hüzün arasında gidip gelen dalgaların içinde, belki de onu böylesine sevmemin nedeni budur. Benim evim o. Şimdi artık biliyorum. İnsan çocukluğunun evinden bir gün çıkıyor. Sonra o eski romanlardaki maceracı gezginler gibi oradan oraya savruluyor. Hanlarda kalıyor, tanımadığı insanların evine misafir oluyor. Hiç bilmediği perili köşklerde geceliyor. Kaderin önüne çıkarttığı yollardan bazen birini, bazen ötekini seçerek hayatı keşfe çalışıyor. Kimi zaman bir yerde durup artık yorulduğunu, daha fazlasını görmek istemediğini düşünerek kendisine sazlardan bir kulübe kuruyor. Sonra bazen o kulübeyi yıkıp yeniden yollara düşüyor. Ama hep sonunda kendi evine, gerçekte ait olduğu, hiçbir şey yapmadan, yalnızca içinde oturduğu için bile mutlu olacağı o eşsiz yeri, ruhunun sığınağını arıyor. Kaç kişi bulabilmiştir ki? Kaç kişi kendine göre eşsiz bir maceranın ardından güverteye çıkıp ufka bakarken kıyı göründü diye bağıracak kadar şanslı olmuştur? Hatta kaç kişi gerçekte bütün bu çılgınca yolculuğun amacını anlayabilmiştir ki? O günlerde gazeteler hep mucizelerden söz ediyorlardı. Uzay yolculuklarından, hastalıklara çare bulmaktan, gençlik aşısından. Ama benim için mucize işte oradaydı. Bir öğleden sonra, bir ilk yaz günü, parlak güneş ışığıyla her yerin aydınlandığı, adını bilmediğim büyük deniz kuşlarının bile şaşırıp sevinç çığlıkları attığı o gün, gözlerine baktığım zaman gördüğüm şeydi. Öyle şeyler vardır ki, görürüz ama gördüğümüzün farkına varmayız. Evet, gerçekten de hayatta mucizeler varsa, mutlaka gördüğümüz ama gördüğümüzü anlayamadığımız şeylerin arasındadır. Ne olursa olsun, dünya tersine bile dönse, biz hiç ayrılmayalım. Bana söz ver. Senden her uzaklaştığımda kendimi bir yerde unutmuş gibi oluyorum. Bana söz ver, dedi. Gözlerinin içine bakıyordum. O kadar mutluydum ki, neden ağlamak istediğimi anlamıyordum. O kendini burada unutmuş gibi oluyordu. Ya ben? Her elveda dediğimizde, evine gelmiş ama kapının önünde kalmış, her zaman açılan kapıyı çalıp, bu kez kimsenin çıkmadığını gören küçük bir çocuk gibi şaşkına dönüyordum. Onunla hep avare aşıklar gibi çalınmış saatler yaşadık. Kimsenin bilmediği mahallelerde gezdik. Fakir semtlerdeki lokantalarda oturduk. Köprü altlarında öpüştük. Bizi kimsenin tanımadığı otellerde kaldık. Kalabalık yerlere çıktığımızda gizli ajanlar gibi işaretlerle anlaştık. Pusulalar yazılıyor, sonra hemen yırtılıp atılıyordu. Tıpkı bir gün bana getirdiği o romandaki gibi. Ağzında lollipopla dolaşıp, beyaz çorapları ve kısa eteğiyle çember çeviren küçük bir kıza aşık olan yaşlı adamın, onu alıp bir kasabadan ötekine gizli saklı dolaştıkları o tuhaf romandaki gibi. İşte o da evini bulmuştu. Ama olmaması gereken yerde. Acaba öyle mi? Doğrusunu kim söyleyebilir? Bir sonraki gelişinde onunla buluşmaya okul çocuklarının giydiği kıyafetle gitmiştim. Saçlarımı kuyruk yaptım. Beni görünce önce şaşırdı, sonra kahkahalar atmaya başladı. "Beğendin mi kitabı?" diye sordu. "Mutsuz sonları sevmem," dedim. güldü. Galiba bu kitapla ilgili yapılan en ilginç yorum bu. Yazarının duymasını isterdim dedi. Ben küçük bir kız değilim dedim. Hem olsam da fark etmezdi. İçimden dedim ki, olsam da fark etmezdi. Yine senin peşinden gelirdim, gittiğin her yere. Peşinden. Sen küçük bir kızsın dedi. Öylesin ve ben onun için ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya, demek bilmiyorsun. Dünyanın en büyük bombasını yapmışlardı. Dünyayı yok edecek büyüklükte bir bomba. Şimdi herkes evinin altında, bodrumlarda sığınaklar yapıyor. Böylece bomba patladığında kurtulacaklarını sanıyorlardı. Ama ne garip ki, bombayı yapana değil de o garip aşk romanını yazan adama kızıyorlardı. Bombaları değil de kitapları yasaklıyorlardı. Eğer sonuna kadar seninle birlikte böyle bir sığınakta kalacaksak, o bombanın atılmasına bile razıyım dedim. Yüzümü ellerinin arasına aldı. Buruk bir gülümsemeyle baktı gözlerimin içine. Dünya yüzünde benim için yaratılmış biri olduğunu biliyorum artık dedi. Tanrı korusun biz sığınaklarda kalmayacağız. Günün birinde sana dünyanın en güzel evini alacağım. Orada beraber oturacağız. Böyle saatlerce ellerini tutup hiçbir şey yapmadan gözlerine bakacağım. Zaten dünyanın en güzel evindeyim. Bilmiyor. Bu evin duvarları yok. Pencereleri, perdeleri, kapısı bacası yok ama yine de dünyanın en güzel evi. O zaman ben de sana söz veriyorum dedim. Ne olursa olsun, dünya tersine bile dönse ayrılmayacağız. Yeter ki sen üzülme. Hala o buruk gülümsemeyle baktığını görünce dedim ki, ben daha çok küçüğüm ama her şeyi başarabilirim. Her zorluğun üstesinden gelebilirim, göreceksin. O zaman güldü, elimden tutup kaldırdı. Sen süper kızsın, biliyorum dedi. Ama bunlar çok sonraydı. O gün o küçük vapur bizi başka hiçbir yerin görünmediği ıssız yeşil bir adaya getirdiği zaman henüz ikimiz de ne yapacağımızı, bundan sonra neler olacağını bilmiyorduk. Sanıyorum benim gibi o da böyle herkesten uzak, gizlenmek zorunda olmadan, birilerinden korkmadan, saatlere, sözlere, randevulara yetişmek gerekmeden, aklımızın bir köşesinde başka birileri, belli belirsiz gölgeler yokken yalnız kalmayı, böylece belki de her şeyin kendiliğinden çözüleceğini düşünmüştü. Ona neden buraya geldiğimizi, burayı nasıl bulduğunu sormadım. Yalnızca, buraya daha önce geldin mi diye sordum. Hayır dedi. Burayı bana bir Fransız dostum önerdi. Yemek yemek için kolalanmış örtüleri beklemeyeceğimiz bir yer aradığımı söylemiştim. Burası sahiden de kendi halinde, dünyadan uzak, yabancılara henüz alışmamış bir yerdi. Büyük, karmakarışık, yabani bir bahçenin içinde kendi oturdukları evin hemen yanındaki küçük barakayı pansiyona çevirmiş bir ailenin misafiriydik. Küçük, dağınık, uzun saçlı çilli oğulları sabah erkenden çeşitli meyveler, sıcak çörekler getirip kapıyı vuruyordu. Sonra tombul, yanakları kıpkırmızı, saçları iki yandan örgülü sarışın ablası çayla süt getiriyordu. Eğer yıkanmak isterseniz bahçenin içindeki püskürtme hortumunun altına girmek zorundaydınız. Barakanın her yeri hasırlarla kaplıydı. Ağaçların, büyük yaprakların, yaban bitkilerinin arasına gizlenmiş, en sıcak saatte bile hep serin, yarı karanlık, büyükçe bir odayla küçük bir girişi vardı. Yatağımız küçücüktü. Oturmak için yalnızca eski püskü, yayları çıkmış bir koltuktan başka bir şey yoktu. Dev gibi, uzun tüylü, sarkık kulaklı iki köpek bütün gün bahçenin içinde oradan buraya çarparak deli gibi birbirlerini kovalıyor, güneşin dayanılmaz olduğu saatlerde girişteki ahçap taraçada dilleri bir karış dışarıda nefes nefese yatıp kalıyorlardı. Büyük evin bahçenin otlarıyla birleşmiş büyük renkli taşlardan yapılma girişinde mavisi soğumuş giysileri ve başörtüsüyle yaşlı bir kadın neredeyse bütün gün sallanan bir koltukta oturuyor, kendi kendine konuşuyordu. İri yarı posbıyıklı baba çoğu zaman dışarıda oluyor, tombul ama güler yüzlü anne kızıyla beraber burayı çekip çeviriyordu. Yanımızdan bisikletle küçük çocukların, bej rengi kısa kollu kısa pantolonlu üniformasıyla postacının, mavi giysileriyle birkaç rahibenin, uzun saçlı midillisine sebze yüklemiş çiftçi kadınların geçtiği, otlarla kaplı daracık bir yokuştan inip deniz kıyısına geliyorduk sabahları. Bazen evin küçük oğlu da peşimizde. Uzaktaki kahvede yaşlılar pinekliyor, balıkçılar kayıklarını temizliyor, o kocaman deniz kuşları ev sahibi olduklarının farkındaymış gibi rahat, aldırışsız yanımıza kadar sokuluyor, anlamadığımız bir dilde bizimle gevezelik ediyorlardı. Taşlarla kaplı kumsalda koşuyor, yatıyor, güneşin altında tembelliğin, zamansızlığın tadını çıkartıyor. Saçlarımız yanmaya başlayınca yeniden dibi mercanlarla, yosunlarla kaplı, hiç görmediğimiz balıkların biraz altımızda dolaşıp durduğu, lacivertten açık yeşile renklerle dolu denize atıyorduk kendimizi. Hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz bir gezegende sanki ait olduğumuz yeri bulmuş gibiydik. Çocuklar gibi akşama kadar yarı çıplak, yerliler gibi doğal, ayaklarımız kesilerek, ellerimiz acıyarak, denizdeki kayalıklara tırmanarak, yüzerek, çocukluğumuzdaki gibi oyunlar oynayarak, mucizevi renklerdeki balıkların biz yüzerken altımızdan aile gezmesine çıkmış gibi salına salına geçip gitmesini izleyerek, görmediğimiz güzellikte deniz kabuklarını toplayarak, ikimiz de güneşten yanmış, saçlarımız canlanmış, deniz kokarak, gözlerimiz parlayarak, saatlerce hiç yorulmadan, sonra birdenbire uykunun o dingin kuytuluğuna düşerek. Eğer dedikleri gibi gizlenmiş bir cennet varsa, herhalde işte burası olmalıydı. Buradan çok uzaklarda, gözle görünmeyecek kadar uzakta bizi bekleyen bir dünya vardı. Ve biz şimdi ondan kurtulmuştuk. Bizi bekleyen bir dünyadan, bizi bekleyen gerçekten. Orada o uzun saatlerde güneşin altında uzanmış yatarken, gözlerimizi kapatıp her yeri kaplayan o sıcak ışıltının baş döndürücü dokunuşunda, geceleri birdenbire gökyüzünü aydınlatan ve sanki başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz kadar büyük dolunayın gülümseyen yüzünde ne çok şey konuştuk. Birbirimize sanki bütün bir hayatı anlattık. O hayatın içinde birikmiş ama bir başkasına söylenmeden gizlenmiş, günün birinde karşımıza çıkacak birine, bütün bunları anlayabilecek birine anlatılmak için beklemiş ne çok şey vardı. Ona çok şey anlatıyordum. Ama yine de ne çok şeyi bilmiyordu. Anlatamadıklarımı, sözlere dökülemeyeni, onu nasıl bir aşkla sevdiğimi, hayır, aşkların, tutkuların, isteklerin dışında nasıl bir sevgiyle bağlandığımı. Konuştuklarımız bunlar değildi. Bizi birbirimize daha da yakınlaştıran anılar, ayıklanmış geçmiş, unutulmuş şarkılar, başucu kitapları, hiç bitmesini istemediğimiz filmler, farklı zamanlarda ama aynı yaşlarda geçtiğimiz bir sokak, köşedeki o beyaz köşk, hayaller, utanmalar, çocukluğun tavan arasında saklanmış şeyler. Burada bizim için yeni olan şeylere bakışımız. Kimi zaman birimizin başladığı bir sözü ötekinin bitirivermesi. Bazen aynı anda aynı şeyi söyleyişimiz.
Ayrım sonu.